Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 46.
Bu tartışmaların pratikte hiçbir etkisi olmadı. Harvard ile beraberindeki misyonu 20 Eylül'de Sivas'a ulaştı. Mustafa Kemal onlara Türkiye'nin tarafsız bir yabancı ülkenin yardımına gerek duyduğunu, kavradığını bildirdi. Bütün deneyimlerimizden sonra bize yardım edebilecek tek ülkenin Amerika olduğunu anladık açıklamasını Mustafa Kemal 15 Eylül'de yaptı. Dipnot, Conditions in the Near East, sayfa 87. Ama bu yine de Amerika mandasının istendiği anlamına gelmiyordu. Harvard tek bir ABD mandasının hem Ermenistan hem de Türkiye'nin büyük bir bölümünü içermesini önerdi. Misyon raporu Ermenilerin amaçları ne olursa olsun, Türk topraklarında ayrı bir Ermenistan yaratmanın mantıklı bir yönü yok diyordu. Dipnot, adı geçen eser. Yine de Başkan Wilson ertesi yıl Ermeni iddialarına destek verecek ama Osmanlı toprakları üzerinde bir manda kurulması önerisi hiçbir zaman ABD senatosunda görüşülmeyecekti. Senatonun 19 Kasım'da Amerika'nın Milletler Cemiyeti'ne üyeliğini onaylamaması, 2 ay önce Sivas'ta yapılan tartışmanın nedenli gerçeklerden uzak olduğunu gösteriyordu. Her şeye karşın ABD mandasına destek vermek ve doğru koşullar altında Mustafa Kemal'in de karşı çıkmadığı ABD yardımını istemek, bugüne dek Türkiye'nin iç politikasında ihanet olarak yorumlanmıştır. Mustafa Kemal 1927 gibi erken bir tarihte kendini haklı olarak tam bağımsızlığın sarsılmaz bir destekçisi gösterirken, bu silahı Rauf Orba'ya karşı kullanmış ve ABD senatosuna davetin zamanını ve gönderilip gönderilmediğini anımsayamadığını söylemişti. Dipnot, Nutuk, sayfa 77. Manda fikri ortadan kalktıktan sonra Kongre Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin de arasına katıldığı Birleşik Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tüzüğünü yaptı. Heyet-i temsiliye üyelerinin sayısı 16'ya yükseltildi. Mustafa Kemal'in dışında yalnızca Rauf Orbay üyeliğe atanmış olan Refet Bele, Bekir Sami ve İstanbul'a dönen Kara Vasıf'ın belirgin bir ağırlığı vardı. Geri kalanlar saymaca üyelerdi. Hepsi Mustafa Kemal'i lider olarak kabul ettiğinden temsil heyeti adına herhangi bir emir verdiğinde tasdik imzalarının alınması konusunda hiçbir sorun yaşanmıyordu. Heyet başkanlığı ülke önderliğine giden yolu açmıştı. Çünkü heyeti temsiliyeye Osmanlı hükümeti belirtilmemiş bazı bölgeleri terk ya da ihmal ettiği takdirde geçici yönetim olarak hareket etme yetkisini vermişti. Dipnot Goloğlu Cilt 2 sayfa 107-111 sayfa 220. 11 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nin yayınladığı bildiri Erzurum'da saptanan mütareke sınırları içindeki Osmanlı topraklarının bağımsızlık ve bütünlüğünün korunması, azınlıklara ayrıcalık tanınmadan adil davranılması, Rumların ve Ermenilerin toprak iddialarına karşı çıkılması, art niyetsiz yabancı ülkelerin yardımının kabul edilmesi ve parlamentonun derhal seçime gitmesi konusundaki ilkeleri yineliyordu. Ulusal güçlere her türlü hak tanındığı ve ulus iradesinin öne çıkmasına izin verildiği takdirde, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğü ile hilafet ve saltanatın yüce makamının güvence altında bulunabileceği bildiriliyordu. Dipnot, metin için adı geçen eser sayfa 232-234. Eğer Sultan Vahdettin anayasaya uygun davranmaya hazır olsaydı, bu bildiri meşruti monarşi ile uyumlu olabilirdi. Ama padişahın farklı fikirleri vardı. Kongre çalışmaları Sivas'ta Mustafa Kemal ile arkadaşlarına karşı somut bir tehdidin gölgesinde sürdürülüyordu. 3 Eylül'de Dahiliye Nazırı adil ve şiddetli bir milliyetçi karşıda olan Yeni Harbiye Nazırı Süleyman Şefik, Mamuretül Aziz yani Elazığ Valisi Ali Galip'e 100-150 kişilik bir Kürt süvari birliği oluşturup Sivas'a göndermesini ve Mustafa Kemal'i tutuklayıp kongreyi dağıtmasını emretti. Dipnot: Bölgeye bazen Harput adı verilirdi. Bölgenin bu eski başlıca şehrinin yerini daha sonra El Aziz aldı. Metin için bakınız Nutuk, sayfa 85-87. 5 Eylül'de Malatya'ya gelen Ali Galip Kürt davasını benimseyen İngiliz-Hindistan ordusu subayı Yüzbaşı Edward Noel ile görüştü. İran'daki savaşa katılmış olan Noel, Kürtlerle ilk kez orada tanışmış ve çatışmalar sona erince, Kürtlerin kendi kendilerini yönetme iddiasını gerçekleştirmek isteyen Osmanlı Kürt aşiret reisleriyle temas kurmuştu. Dipnot, Akşin, Cilt 1, sayfa 533, not 266. Bu konuda en fazla faaliyet gösterenler Süleymaniye'deki, şimdi Irak'ta baban aşiretinden Şerif Paşa, Diyarbakır bölgesinde güç sahibi olan Bedirhan ailesi ve Şemdinli'deki Şeyhler sülalesinin önderi Abdülkadir idi. Kurduğu temaslar sonunda Noel, Kürt milliyetçiliği fikrinin varlığına kendini inandırmış ve İngiltere desteğinde bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını savunmaya başlamıştı. Bu öneriler Osmanlı hükümetini rahatsız edince 1919 yılının başlarında Kürt milliyetçi kuruluşları kapatılmıştı. Ne var ki Anadolu'daki komutanlar savunmacı bir Türk milliyetçiliğini canlandırınca damat Ferit hükümeti Kürtleri onlara karşı kullanmaya karar verdi. Bu tehlikeyi önceden sezen Mustafa Kemal Anadolu'ya gelir gelmez bir kısmını 1915-16 savaşında tanımış olduğu Kürt aşiret reisleriyle temas kurup işbirliği yapmalarını sağlamak için var gücüyle çalışmaya başladı. Noel Malatya, Bedirhan ailesinin bazı üyeleriyle birlikte geldi. Aile bireylerinden biri yerel bölge subayı olarak görev yapıyordu. Onların kente gelişi Erzurum'daki Kazım Karabekir'e haber verilince o da durumdan Mustafa Kemal'i bilgilendirdi. 7 Eylül'de küçük bir Osmanlı süvari bölüğüne El Aziz'den Malatya'ya geçip Bedirhanları tutuklamaları emri verildi. Mustafa Kemal de kendisiyle birlikte Erzurum'a gelmiş olan Sivas'taki 3. Kolordu'ya bağlı Teğmen Recep Zühtü adlı güvenilir genç bir subayı arabayla Malatya'ya gönderdi. Sonraki yıllarda da Recep Zühtü'yü özel görevlerde kullanacaktı. Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal'i daha önceleri de Ali Galip'ten kurtulmak için suikastçiler gönderme fikrinden caydırmaya çalıştığı konusundaki iddiaların ışığında bakıldığı zaman Recep Zühtü'nün de aynı nedenlerle gönderilmiş olması düşünülebilir. Dipnot Akşin Cilt 1 Sayfa 549 Not 303 Karabekir İstiklal Harbimiz Sayfa 225 Ne var ki o gelene de Kürtlerin ayaklanma tehdidi ortadan kalkmıştı. Bunun üzerine Ali Galip Kürtleri Sivas'a baskına göndermenin çok riskli olacağına karar verip Osmanlı süvari bölüğünün yola çıktığı haberini alınca Yüzbaşı Noel ve Bedirhanlarla birlikte Suriye'ye kaçtı. Dipnot Recep Zühtü'nün 15 Eylül 1919'da Malatya'dan 3. Kolordu'ya gönderdiği telgraf. Atase, Atatürk'ün özel arşivinden seçmeler 4, sayfa 96-97. The Diary of Major Noel, sayfa 24. Üstelik İstanbul hükümetine sadık olan ve Mustafa Kemal'e karşı harekete geçmeye hazır bulunan Ali Galip, Osmanlı yetkililerinin çoğu gibi Kürt milliyetçiliği fikrinden hoşlanmıyordu. Daha sonraları Kürt milliyetçilerine karşı olması, Sivas'a yapılması tasarlanan baskınla bağlantısı bulunduğu iddiasıyla çıkartıldığı askeri mahkemede beraat etmesini sağlayacaktı. Dipnot Goloğlu 2. Cilt Sayfa 80-81 Yine de Ali Galip 1924 yılında sürgüne gönderildi ve Romanya'da öldü. Dipnot İlhami Soysal 150'likler Sayfa 60 ve 150 Oradaki Osmanlı subayları Ali Galip olayını çok hafife aldılar. Bölgeye gönderilmiş olan 5. Kafkas Tümeni'nin komutanı şöyle bir rapor verdi. Ali Galip Bey esasen mecnun olduğundan teşebbüsat-ı mecnun ahalisinin hiçbir semere bahşedemeyeceğini yani fayda vermeyeceğini bidayette Kolordu'ya yazmıştım. Malatya'dan Kürt toplayıp Sivas'a gelmek gayri kabili icradır ve Kürtler 2 gün mevkilerinden ayrılınca yağma edip mahallerine avdet ederler yani dönerler. Avdet etmeseler bile 2-3 manga bir makineli tüfekten ibaret bir kıta onların birkaç yüzünü darmadağın etmeye kâfidir. Hele bir de top sedasını işitirlerse iş hallolur. Esasen 13. Kolordu mıntıkasında ahali ve aşair üzerinde nüfuz ve itimat ciheti askeriyededir. Memurini mülkiyenin muamelatı dolayısıyla hele aşair üzerinde hiç nüfuz ve kudret ve itimadı yoktur. Cihet-i askeriye ile iştirak etmedikçe hiçbir icraata cihet-i mülkiye muktedir değildir. Dipnot 20 Eylül 1919 tarihli telgraf Atası Atatürk'ün özel arşivinden seçmeler 4 sayfa 124 Mustafa Kemal'in tutuklanması için yapılan başka bir girişimi de ordu engelleyince bu görüş onaylanmış oldu. İstanbul hükümeti Ankara valisi Muhittin Paşa'ya Sivas'a gidip kentin denetimini ele almasını bildirdi. İstanbul hükümetince görevinden alınan ve Sivas Kongresince Garbi Anadolu Umum Kuvayi Milliye Kumandanı ilan edilen Ali Fuat'ın emriyle milliyetçiler valiyi yolda yakaladı. Dipnot Akşin Cilt 1 Sayfa 555 Goloğlu Cilt 2 Sayfa 97 Mustafa Kemal kendi propagandalarında Ali Galip olayından olabildiğince yararlandı. Türk milliyetçilerine karşı Kürt aşiretlerini ayaklandırarak Müslümanlar arasına ikilik sokmak girişimi kadar hükümetin hainliğini gösteren başka bir örnek olabilir miydi? 1927'de söylediği gibi Sultan Vahdettin ile Sadrazam damat Ferit Paşa'nın da Ali Galip'in planlarından haberli olduğuna inanıyordu. Yine de taktik gereği damat Ferit'in padişaha her şeyi açıklamadığını düşünüyormuş gibi görünüyordu. Dipnot, Nutuk, Sayfa 92 10-11 Eylül'de Dahiliye Nazırı Adil'e gönderdiği telgrafta milletin padişahına maruzatta bulunmasına engel oluyorsunuz. Alçaklar, caniler, düşmanlarla millete karşı haince tertiplere giriyorsunuz. Güvendiğiniz şahısların ve kuvvetin sonunu öğrendiğiniz zaman kendi sonunuzla karşılaştırmayı unutmayınız diye yazdı. Dipnot adı geçen eser sayfa 88. Ertesi gün tüm komutanlara ve sivil yöneticilere İstanbul hükümetiyle ilişkilerini kesmelerini kongre adına bildirdi. Hükümet halkın isteklerinin padişaha ulaşmasını engellediği gibi vatan hainliği olarak tanımlanacak girişimlerde de bulunmakla meşruluğunu kaybetmişti. Sonra tepkileri beklemeden kongrenin sona erdiğini ilan etti. Dipnot Goloğlu Cilt 2 sayfa 112. Kendisine danışılmaması Erzurum'daki Kazım Karabekir'e ağır gelmişti. Erzurum Kongresi'nin tanıdığı yetki aşılmıştı. İstanbul hükümetiyle ilişkilerin resmen kesilmesinden kaçınılması gerekiyordu. Kongre sona erdirilmemeliydi. Dahası tüm yazışmaların heyeti temsiliye adına yapılmasına karar verildiğinden Dahiliye Nazırı Adil'e çekilen hakaret dolu telgrafı Mustafa Kemal'in kendi adıyla imzalamaması gerekiyordu. Karabekir Sivas'taki Mustafa Kemal'e ardı ardına şikayet telgrafları çekti. Ama sonunda bir kez daha onun güçlü iradesine boyun eğdi ve 20 Eylül'de Sivas Kongresi'nin umum milleti temsil ettiği ve her kararının muta bulunduğu şüphe ve münakaşaya bit tabi değmez bir hakikattir. Bu kadar muhaberemiz teşkilatın şekline ait olup açıklamasını getiren bir telgraf çekti. Dipnot Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 261. Kazım Karabekir anılarında Mustafa Kemal'in kendi kişisel otoritesini kurmak için bahaneler yaratmakta olduğu duygusunun halk ve komutanlar arasında yayılmasına karşı onu korumak için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyleyecekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 227, 228 ve 232. Büyük olasılıkla kendi duyguları bu yöndeydi. Ama Karabekir Doğu'nun kurtarıcısı olarak tanınmaktan mutluydu ve ulusal önderlik konusunda Mustafa Kemal'le çekişmeye girmek istemiyordu. Mustafa Kemal'e gelince kendi isteklerini elde edebildiği sürece Karabekir'i yatıştırmaya hazırdı. 19 Eylül'de bir de memleketimizde bilinen ahlaksızlık gereği bazı kirli vicdanlı insanların bu gibi hareketlerde az çok ön ayak olanlar hakkında çıkardıkları dedikodunun önüne geçmek mümkün değildir diyen bir telgraf çekti. Bu türlü sakıncalara karşı burada düşünülen tek çare bizim sarsılmaz bir dayanışma ve içtenlikle yüce gayemize doğru yürümekte bir an olsun kararsızlık göstermemekliğimizdir. Bendenizin kamu yararı ile ilgili iş ve hareketlerimizde şahsi görüşmelerimle değil, bütün saygıdeğer arkadaşlarımın vicdan ve gönül birliği ile hareketi tercih ettiğim siz kardeşimce de bilinmektedir. Bununla birlikte bu hususta siz kardeşimin hatırına gelebilecek daha başka düşünceleri de bildirmenizi beklerim. Dipnot, Nutuk, sayfa 184. Padişah'ın 20 Eylül'de Anadolu'daki durumdan haberli olduğunu ve bütün halkın seçime doğru giden hükümetin emirlerine uyması gerektiğini bildiren açıklamasından sonra bile hükümetin hatalarından dolayı onun sorumlu tutulmaması gerektiği bahanesi sürdürüldü. Dipnot, Akşin, Cilt 1, sayfa 581. Padişah'ın yaptığı çağrının hiçbir etkisi olmadı. Ali Galip ile Muhittin Paşa'nın başarısızlığı, milliyetçi komutanların Anadolu'nun işgal edilmemiş yörelerinde sivil yönetimi denetim altına almalarına yol açtı. 24 Eylül'de milliyetçiler Trabzon valisini tutukladılar. İki gün sonra İstanbul hükümetine sadık olan Konya valisi Cemal, şehri ele geçirmek amacıyla Refet Belen'in Sivas'tan yola çıktığı haberi üzerine kaçmak zorunda kaldı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 584, Nutuk sayfa 114-115. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nin bir ödülü olmadığı halde 2. Ordu Müfettişi ünvanını istediği için Refet'i suçluyor. 27 Eylül'de Anadolu'daki son otoritesini de yitirmek üzere olan İstanbul hükümetinin arabulucu olarak atadığı Abdülkerim Paşa ile Mustafa Kemal gece boyunca telgraflaştılar. Abdülkerim Paşa Mustafa Kemal'in Selanik'ten eski bir arkadaşıydı ve bir derviş gibi konuşan dürüst bir askerdi. Mustafa Kemal ile görüşmelerinde yarı şaka yarı ciddi özel bir tasavvuf dili kullanıyordu. Mustafa Kemal ona Büyük Hazret diye hitap ederken Abdülkerim Paşa da Kutbül Aktab yani kutupların kutbu dönemin en büyük din adamı deyimini kullanıyordu. Ne var ki arabuluculuğu sonuç vermedi. Mustafa Kemal damat Ferit'in derhal istifası için ısrar etti. Damat Ferit Paşa'yı ancak İtilaf Devletleri kurtarabilirdi. Ama onlar da Türk milliyetçileriyle açık bir çatışmaya girmek istemiyorlardı. 20 ile 25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz bölgesindeki Merzivan ve Samsun ile Batı Anadolu'daki Kütahya'dan İngiliz birlikleri geri çekildi. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 579. İstanbul ile Ankara arasındaki en önemli demir yolu kavşağı olan Eskişehir'deki İngiliz komutana tek görevinin demir yolunu denetlemek olduğu bildirilip silahlı bir çatışma olasılığı ortaya çıktığı anda geri çekilmesi emredildi. 28 Eylül'de damat Ferit Eskişehir'e 2000 asker göndermek için İtilaf devletlerinden izin istedi. Bu çapta bir gücün durumu kontrol etmeye yeterli olmayacağı ama daha fazlasının da bir iç savaşa yol açacağı düşüncesiyle bu öneri reddedildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 585. İki gün sonra damat Ferit istifa etti. Padişah Tevfik Paşa'dan hükümeti kurmasını istedi ve o reddedince Abdülhamit'in döneminde Balkan Savaşı'nda Osmanlı Batı ordusunun başarısız komutanı Ali Rıza Paşa'ya aynı öneriyi yaptı. Gerçi Paşa başarısız bir komutandı ama asker olarak en azından Anadolu'daki milliyetçi komutanlarla aynı dili konuşuyordu. Böylece Mustafa Kemal kendisini Anadolu'ya göndermiş olan sadrazamın makamından indirilmesini 4 ay içinde sağlamış oldu. Yeni hükümet artık ona Kuvayi Milliye'nin komutanı gözüyle bakıyordu. Dipnot İnal sayfa 2122. Mustafa Kemal'in siyasi taktikleri başarılı olmuştu. Artık Türkiye'nin bağımsızlığını kazanma işi kalmıştı.
Ayrım sonu.